Diğer dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam namazı terk etmenin hükmü nedir? Dolayısıyla bu duruma düşen kişi nasıl tevbe etmelidir diye sormuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii namazın kazasıyla ilgili olarak 2-3 tane ayet-i kerime var. Mesela bunlardan bir tanesi Meryem suresi 59-62 arası ayetlerde şöyle buyuruyor. Nesab'da فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ اَدَعُ السَّلَاةَ. O namaz kılan, güzel ameller yapan kavmin arkasından öyle bir kavim geldi ki اَدَعُ السَّلَاةَ, namazı terk ettiler, zayi ettiler. وَتَّبُوا الشَّهَوَاتِ, şehvetlerine uydular, nefislerine uydular. فَسَفَّ يَلْقَوْنَ غَيًّا, onlar cehennemin gay kısmına kavuşacaklar. Cehennemde gay denilen bir bölüm varmış. İşte uçurumların falan olduğu. Yürürken birden önünüzde uçurum beliriyor. Uçuruma yuvarlanıyorsunuz falan. Böyle bir azap şekli varmış cehennemde. Buna gay deniyor. Gay çukuru. Oraya onlar cezalandırılmak üzere konulacaklar buyurulduktan sonra hemen istisna getiriliyor. İlla men tabe. Ancak bu namazları terk etmeden ve şehvetlerine uyduktan sonra tevbe edenler müstesnadır. Ve emene, imanı yenileyen ve amele salihan, arkasından salih amel işlemeye devam edenler müstesnadır. Evet, namazlarını terk ettiler. Ne kadar süre terk ettilerse. Şehvetlerine de uydular. Bir takım haramları falan işlediler ama bundan sonra tevbe ettiler. Hak yola döndüler. İmanlarını yenilediler ve güzel ameller işlemeye devam ettiler diyelim. Bunlar istisna ediliyor. Hemen devamında bunların mükafatı da فَاُلَٰيكَ دُخُنَ الْجَنَّةَ, İşte bunlar cennete gireceklerdir. وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْيَنْ, hiçbir şekilde bunlara haksızlık yapılmayacaktır. Yani bir öncesinde siz namazları terk etmiştiniz. Şehvetlerine uymuştunuz. Nefsinizin arzusu peşinde koşmuştunuz. Manasında bir haksızlık yapılmayacak. Neden? Çünkü tevbe ettiler, pişmanlık gösterdiler, imanlarını yenilediler ve güzel amel işlemeye ondan sonraki ömürlerinde devam ettiler. 10 yıl, 15 yıl diyelim, namazı terk etti. Şehvetlerine uydu o dönemde, haramlar işledi, içki içti, kumar oynadı vesaire. Ama ondan sonra tevbe ederek güzel ameller işlemeye devam etti ömür boyunca, ki sahabiler hep böyledir. Bir öncesinde müşriklik dönemlerinde neler neler yapmadı sahabiler mesela. Ne günahlar işlemediler. Ama Müslüman olduktan, Peygamber Efendimiz'in yanında yerlerini aldıktan sonra bir önceki kötü amellere sünger çekildi. Tertemiz hale geldi, getirildi ve cennetlik hale, en yüce makamlara ulaşacak hale geri verdiler. İşte onlar cennete girerler ve kendileri bir haksızlık da yapılmaz. Öyle cennetler ki cennette adn-i illeti, adın cennetlerine girecekler. Ve'ader rahmanu ibadahu bil gayb, gıyabında kullarına Allah'ın vaat ettiği adın cennetlere girecek bunlar. İnnehu kâne va'duhum me'tiyen, Allah'ın vaadi yerine gelmiş demektir. Allah vaat ettiyse, söz verdiyse bu böyle olacak demektir. Ayet-i kerime devam ediyor. La yesmi'une fîhe lagven İlla selamen. Orada onlar o adın cennetlerinde lagviyat işitmezler. Boş söz yoktur orada. İlla selamen. Ancak hep selam, güzel şeyler. Sulha yönelik, insanın gönlünü hoş eden güzel sözler, hikmetli konuşmalar orada söz konusu olur. Dolayısıyla devam ediyor ayet-i kerime. Velehum rizkuhum fiha. Onların o cennet, adın cennetlerindeki rızkı, onlara verecek olan nimetler vardır. Bükreten başlayan sabah ve akşam onlara orada ikram edilecek pek çok nimetler olacaktır buyruluyor. Meryem suresi 59-62 arası ayet-i kerimelerde. İşte burada demek ki her nasılsa namazlarını zayi eden, kazaya kalmış 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, her nasılsa namazdan uzak kalmış ama ondan sonra kendisini toparlamış. Tevbe etmiş, pişmanlık duymuş. İmanını yenilemiş ve tertemiz bir hayatına girmiş. Hayra sınatını yapıyor, zekatını vermeye çalışıyor. Kaza namazlarını kılmaya gayret ediyor. Sünnet namazlarını kılıyor. Ama bu arada belki bu eksikleri telafi edemeden bu 20 yıllık namazımı ben telafi edeceğim diye ümit ediyor. Kaza etmeye de devam ederken trafik kazasında aniden vefat ediyor mesela. Ama tevbe etmiş, pişmanlık duymuş ve bu eksikleri giderme yolunda adım atıyor. Azmetmiş. Gayretin içindeyken ölüm aniden yakalıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunları onun niyetine, halis tevbesine göre siler, yok eder. Ona göre kıyamet gününde kişinin hali bir haksızlığa uğratılmaksızın ortaya çıkar. İkinci bir ayet-i kerime kaza namazlarıyla yine ilgili olmak üzere Müddessir suresinde 38. ayetten itibaren külü nefsin bir makizimidir yine. Her nefis kazandığı karşılığında bir rehindir, rehinedir. Rehin mesabesindedir yani kıyamet gününde. İlla eshabel yemin. Ancak eshabül yemin denilen sağın adamları müstesnadır. Fî cennâtin. Onlar cennetlerdedir. Eshabül yemin cennetlerdedir. Yetesâelûn. Orada birbirlerine sorarlar. Tabii bu cennette komşu olan, cehenneme düşen, azap görmekte olanlarla cennette olanların konuşma mesafesinde birbirine cehennemin için düştüklerini soracakları, konuşmaların yapılacağına dair ayet-i kerimeler var. Cennet ehli yani kısaca cehenneme düşen kardeşlerini, dostlarını, tanıdıklarını belki görecek buyruluyor. Yetesâlu, birbirine sorar. Mâ serekûn fî sakar. Sizi bu sakar cehenneme düşüren nedir? Niye bu cehennemin bu azabın içine düştünüz diye sorarlar. Cehenneme, sakar cehennemine düşenlere. Şimdi onlar cevap verir. Azap görenler cevap verir. Şöyle derler. Kâlu lem neküm lel musallîn. Biz maalesef namaz kılanlardan değildik. Dünyada namaz kılmıyorduk yani. Ve lem nekunet emül miskin. Fakirlere de yedirmezdik. Yani zekatımızı vermezdik. Fakir fukarayı gözetmezdik. Yardım yapmazdık ihtiyaç sahiplerine. Ve künne nehud mal haidin. Gaflete, dalalete dalanlar birlikte bize dalıp gidiyorduk. Ve künne nükedü biyemiddin. Kıyamet günü de inkar ediyorduk. Yalanlıyorduk. Yani kıyamet günü olur mu olmaz mı? Ölenler toprak olup gidiyor gibi bir takım ateistçe düşüncelerimiz de vardı dünya hayatında. Hatta etanel yakîn, yakîn hasıl olunca yani ölüm gelip çatıncaya kadar bu durumumuz devam etti. Bu sebeple şimdi sakar cehennemine düştük diye cevap verirler buyruluyor. Şimdi burada ilk madde dikkat edilirse biz namaz kılanlardan değildik ifadesi var. Yani namazı terk ediyorduk. Telafisi, kazası vesaire de olmadan ahirette yerimizi aldık ve bu azabın içinde kendimizi bulduk dedikleri naklediliyor. Bu da gösteriyor ki yarın kıyamet gününde bu gibi namazları terk edenlerin azapla karşılaşacaklar ve bundan kaçış olmadığı görülüyor. Ve Maun suresinde 107. sure oluyor. 5 ayet. Feveylül lil musallin hum an salatihim sahun. İşte feveylün onlar yazıklar lil musallin. Şu şekilde namaz kılanlar yazıklar olsun. Ellezine hum min salatihim sahun. Onlar namazlarında sev içindedirler. Yani yanlışlık yapar, eksik kılarlar, hızlı kılarlar. Feyzini, bereketini görmeden, etmeden ihmal ederler. Namaza önem vermezler manasında. Bu ayet-i kerime de namaza dikkat çeken ayet-i kerimelerden. Hulâsa bunun gibi gerek ayet-i kerimeler, gerek hadis-i şerifler demek ki namazın mutlaka kılınması gereken yerine getirilmesi gereken farzlardan olduğunu gösteriyor. Zaten İslam'ın şartı beştir diyoruz mesela, yerine getirilmesi. Namaz, oruç, harç, zekat. Kelime-i şehadet diyoruz. Hani kelime-i şehadeti zaten tahiyyat okuyorsak her gün tekrarlıyoruz. Onu getirdik, getiriyoruz. Ondan sonra namaz, oruç, harç, zekat. Namaz her gün 5 defa tekrarlayan aralıksız bir ibadet. En uzun soluklu olan diyelim. Ömür boyu üzerinde mutlaka durmamız gereken, her gün hem de 3-5 saat arayla tekrarlanması gereken önemli bir ibadet namazımız oluyor. O yüzden namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, çeşitleri bizim su gibi bilmemiz gereken, yani bundan kaçış yok. Hemen evimizin, elimizin altındaki ilmihal kitaplarından işte namaz kısmını baştan sonuna kadar okuyarak, uzun ilmihaller, kısa ilmihallerden okuyarak namazla ilgili neler var? Şuurlu şekilde namazı kılabilmek için ne yapmamız lazım? Elhamdülillah bunlar günümüzde halledilmiş durumda. İnternetten bile girsek, namaz kelimesiyle girsek hemen önümüze bilgiler çıkar. İnternet kullanıyorsak. Değilse evimizde hemen namazla ilgili ya da ilmihal bilgilerini içeren kitaplar vardır. Onlardan hemen açıyoruz namaz bahsini, okuyoruz ve namazla ilgili detayları orada görüyoruz. Kaza namazı kısmı da var orada. Namaz çeşitleri de var. Namazda okunacak dualarla alakalı metinler de orada yerini alıyor, yerine göre. Latinize edilmiş manasıyla, tercümesiyle birlikte. Bunları oradan izleme imkanımız var. Ve buna da vakit ayırmamız gerekiyor. Yani nelere vakit ayırmıyoruz ki televizyon başlarında, radyo başlarında? Her gece saatlerce bazen dizi filmlere vesaire vakit ayırdığımız yerde bu gibi farzlara, bunların şartlarını öğrenmeye niçin vakit ayırmayalım? Tabii namazı terk etmek kişiyi günaha sokar. Yani büyük günahlar arasında diyenler de var İslam alimlerinden. Yani telafi edilmedikçe üzerimizden sakıt olmayan. Oruç mesela, oruç da öyle. Ramazan ayı geldi, oruç tuttuk. Bir ay, tamam. Ama daha önceden 10 yıl oruç tutmamışız mesela. 10 yıl eksiğimiz var, eyvah. Bu 10 yılı ben nasıl telafi ederim? Hemen tedbir olarak tabii ki uygun olan zamanlarda, işte kış günlerini tercih edebiliriz, serin soğuk günleri tercih edebiliriz. Bizim elimizde olan bir konu. Bunu kaza etme. Kapısı açık tutulmuş. Tabi orada da dikkat edilirse ayet-i kerimede فَمَنْ كَنَا مِنْكُمْ مِنَدَنْ اَوَرَى سَفِرٍ وَاَوَرَى سَفِرٍ فَعِدٌ مِنَا مِنُخَرٍ. Kaza orucuna sadece iki durumda kapı açılmış aslında. Keyfi, tembellik yüzünden oruç tutmama kapısı hiç açılmamış şeyde, ayet-i kerimede. Sizden kim hasta olur ve yolculukta bulunursa Ramazan günü فَعِدٌ مِنَا مِنُخَرٍ, sayısınca diğer günlerde kaza etsin buyruluyor. İki mazeret sayılmış. Ya hastalık sebebiyle tutulmayabilir oruç veya yolculukta bulunabilir kişi. Yolculukta sıkıntılı haller vardır. İftar etme zamanı, sahur zamanı, çok yorucu yolculukta oruç tutma zorluğu için ruhsat getirilmiş. Tutulmayıp daha sonra kaza etme. Devamında valizüttikınehu, ancak oruca takat getiremeyecek duruma düşenler, yani daha sonra kaza edemeyecek durumda düşenler için fidyetün ta miskin. Bir fakir doyumu kadar fidye vermek var. Kime? Fakirlere. İşte bu son kısım bilhassa bir kapı aralıyor aslında. Orucu kaza edemeyecek duruma düşen, eyvah 10 yıllık orucu yeni ben aklım başıma geldi. Şu yaşa girdim. Hastalandım da. Kanser türü rahatsızlığım var. Artık bu 10 yıllık orucu kaza etmeyeceğim kesinleşti diyorsun. Hiç önemli değil bakınız. Ayet-i Kerim hemen devreye giriyor. Orucu kaza edemeyecek duruma düşenler o yılın Ramazan orucunu fidye vermek yoluyla telafi ettiniz. Bir ay oruç tutamadınız. Kanser hastasısınız veya ciddi bir rahatsızlığınız var. Dolayısıyla bir aylık daha sonra kaza etme ümidiniz de yok. Her gün için birer fidye, işte 15 liradan fakirlere dağıttınız diyelim. Fakat 10 yıl tutamadığınız oruçlar var, eskiye kalmış. Eskiden kalmış. Yani ben buna da tedbirimi alayım diyorsunuz. 10 yıl, 30'ar günden hesaplıyorsunuz. 15 liradan Ne tuttu? Şu kadar tuttu. 3.000, 5.000 lira tuttu. 5.000 lirayı fakirlere dağıtıyorsunuz, huzura kavuşuyorsunuz. Bakın tedbiri var yani. Telafisi var. Her nasılsa zamanda kaza edememişiz, birikmiş oruçlarımız var. Eğer para imkanımız varsa fakirlere fidye vermek yoluyla bunun telafisi, kapısı da açık tutulmuş ayet-i kerimede. Yani buna benzer dünya kısmında tedbirini alabileceğimiz imkanlar var. Şimdi biz bunu da kullanmazsak, ilgilenmezsek tabii ki yarın melek düğmeye bastığı zaman 10 yıllık oruç eksik görünecek. Kırmızı yanıp sönüyor diyelim. Eyvah bu. 10 yıllık orucu ben nasıl telafi ederim? Kaza orucu da yok burada kıyamet mahşer yerinde. Acaba ne kadar cehennemde yanarım diye kul telaşa kapılır buyruluyor. Ve telaşa kapıldığında da işte bakın bakalım bu kulumun tetavvan tuttuğu oruçlar var mı? 3 aylarda şeylerde bazı oruçlar tutmuşsun. Kaza niyeti aklınıza gelmemiş. Onlarla bir kısmı telafi olur ama 10 yıl nasıl telafi olacak? Bu sefer azapla karşı karşıya kalınacağı kesinleşmiş oluyor. Zekat da öyle. Yani nasılsa zekatı vermemişiz zamanında. 10 yıllık eksik zekatımız var. Ama sonradan aklımız başımıza gelmiş. Niye ben bu kadar büyük servetin içinde borçlu olarak ahirete gideyim de kıyamet günü büyük felaketler yaşayayım? Azapla karşılaşayım. Niye tedbirimi almayayım? 100 milyon liranın 5 milyonu eksik oluverse ne olacak? 95 milyon Türk lirası servet var geride. 5 milyonu görmezden geliversem ne olacak? Veya 10 milyonu eksilse 90 milyon Türk liralık servetim var benim. Şirketimin mal varlığı var. 10 milyon lira beni temizleyecekse bu işten fakirlere dağıtırım geçerim diyorsunuz. Kararınızı veriyorsunuz yani. Ama yere tertemiz bir servet kalıyor bu defa. 90 milyona düşmüş görünüyor ama aslında bereketli, önü açık ve ondan sonraki yıllarda Allah ömür verdiyse onun nasıl bereketlendiğini, nasıl arttığını zaten kendiniz de göreceksiniz. O 10 milyon, 90 milyon, 120-130 milyona 3-5 yılın içinde belki 150 milyona çıktığını göreceksiniz. Yani dolayısıyla buna benzer tedbir alma imkanı hep kapı açık tutulmuş. Aklımız başımızda olduğu sürece, irademizi kullanabildiğimiz sürece son ana kadar tedbir alabilme, telafi edebilme kapısı hemen hemen bütün konularla alakalı. Hata ne kadar büyük olursa olsun, günah ne kadar şiddetli ve büyük olursa olsun her bir iş İslam'da tedbir getirilmiş. Tedbirsiz, kefaresiz, telafisiz hiçbir şey bırakılmamış. Ki bunun en şiddetlisi malum bir bilinen hadisedir. Buhari hadislerinden 99 kişiyi öldüren ve çaresiz hale gelen kişiyle ilgili bir örnek verilir. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize örnek olarak anlatıyor. Kısaca çetelesini tutuyormuş öldürdüğü kimselerin kişi. Tabi yaşlanmaya başladı. Eyvah ben ne yaptım demiş. Eşkıyalık yapan birisi herhalde. Önüne geleni öldürebildiklerini öldürmüş. Haksız yere. Fakat pişmanlık duymaya, ölümü yaklaşınca pişmanlık duymaya başlamış. Eyvah ben nasıl, bunun tevbesi nedir? Gitmiş kısaca 99 kişiyi daha önceden öldürdüğü çetelesini tuttuğu bir zamanda demişler filanca alim size yol gösterebilir. Yani bunun tevbe şeklini anlatabilir. O alime gitmiş. Böyle böyle şimdiye kadar 99 kişiyi öldürmüş durumdayım. Ben nasıl tevbe ederim? Ne yapmam lazım? O zat sen mahvolmuşsun demiş. Bir sürü geride dul insanlar bırakmışsın. Yetimler, öksüzler bırakmışsın. Onların bedduası sana yeter artar. Sen mahvolmuşsun deyince hadi yüzüncü de sen ol demiş. Onu da öldürmüş alim zatı. Ama 3-5 ay geçmeden pişmanlığı daha da eyvah ben ne yaptım demiş. Bana fetva verme durumunda olan alimi de öldürdüm. Şimdi ne yapabilirim? Tekrar pişmanlık devam ederken el hikmet birine danışıyor. Bilgisine güvendiği birisine. Kardeş diyor filanca yerde daha bu konularda alim olan sözüne itibar eden birisi var. Ona git danış, o sana doğru yolu gösterir. Gerçekten gitmiş o daha alim bilinen zata. Bu dinledikten sonra kardeşim sen bu beldede çok düşman kazanmışsın demiş. Burada durursan senin başın yine derde girer. Dertten kurtulamazsın. Senin buradan uzaklaşman, salih insanların arasına göç, hicret etmen lazım. Salih insanların arasına giderek orada tevbe edersen, onların haliyle beraber hallenmeye başlayınca Cenab-ı Hak seni affedebilir diye ümit ediyorum. Bu beldeyi terk etmeni tavsiye ederim demiş. Bu mantıklı bulmuş. Tamam demiş. Dediğiniz doğru. Hakikaten ben burada olduğum sürece rahat edemeyeceğim. İnsanlar benim peşimi bırakmıyor. Düşmanlarım falan. Hulas hazırlanmış, yola çıkmış. Giderken yolu yarıladığı bir sırada kalbi tutmuş, eceli gelecek duruma gelince Azrail Aleyhisselam ruhu kabz edecek. Rahmet melekleri, gadap melekleri ruhu teslim alma konusunda gadap melekleri işte şu kadar bunun geride cinayetleri var, günahları var, büyük günahlar olduğu belli. Biz alacağız, kabir azabını hemen başlatacağız. Rahmet melekleri ama yola tevbe etti bu kişi. Evini, yerini terk etti. Zati eşyalarını aldı. Bak şu anda yoluna devam ederken eceli geldi. Tevbe ettiği belli. Tevbe etmiş durumda olan bu kişinin ruhunu bizim almamız, teslim almamız gerekir. Kabir azabı vesaire konularında bizim devrede olmamız gerekir deyince aralarına ihtilaf çıkmış. Onun üzerine üçüncü bir melek arabulucu olarak devreye girmiş. Yolu eğer yarıdan fazlasını kat ettiyse, azimli kararlı şekilde yola çıktığı bu tevbe yolunu yarıdan fazla kat ettiyse ölçüm yapılsın denmiş. Tabi meleklere göre bu kolay bir hadise. Gideceği yer 100 kilometre ise bil farz. Bakıyorlar tam 50 kilometre. İşte bu tecelli artık. Final çizgisi diyelim ona biz. Tam 50 kilometre çizgi noktasında Azrail Aleyhisselam onu yakalamış. Bu arada rahmet melekleri Allah'ın rahmeti gadabını geçti. Hadisi kutsi zava bildiğimiz gibi. İnne rahmeti sabakat gadabi hadisi kutsisi. Benim rahmetim gadabımı geçmiştir. Öndedir rahmetim. Rahmet melekleri azıcık göğsünden ileri iti vermişler. Suçlar işleyen kişiyi, tevbe eden kişiyi. Dolayısıyla %50'nin üzerinde diyelim. Yolu mesafe kat ettiği için ruhunu rahmet meleklerinin teslim aldığı yolunda Cebrail Aleyhisselam örnek olarak bunu anlatmış. Yani buna benzer elbette yüce dinimiz rahmet dini ama yeter ki bizim ümidimiz olsun. Feyiz ve bereketinden yüce dinimizin istifade edelim. Tevbe ve istiğfarımızı sağlam yapalım. Bir kardeşimiz hocam diyor ticaret yapan bir kişi aldığı bir malı satarken ne kadar kâr koyabilir veya istediği kadar kâr koymasında serbest midir diye sormuş. Şimdi tabii bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim ayetlerinde açıkça kâra bir sınır getirilmemiş. Peygamber Efendimizin uygulamalarında da yüzde olarak şu kadar kâr edilir, bu kadar edilemez diye bir açık ifade yer almamış ama bunu aslında arz ve talep dengesine göre piyasanın belirlemesine özen gösterilmiş. Yani fiyatlar toplum tarafından alışverişlerde piyasadaki duruma göre bir malın kıymeti belli olur. O belli olan kıymet üzerinden satış da caiz olur denilmiş. Fakat bu fiyatın tabii ki oluşmasında bir defa yalan yere yeminin girmemesi, yalan yapılmaması, kara borçluluk oluşmaması, tekel diyebileceğimiz, sadece o malın bizim elimizde olması yoluyla istediğimiz fiyatı uygularız gibi, mal darlığından istifade ederek malın fiyatını yükseltme gibi durumlar olmamak şartıyla, herkeste olan malların karşılıklı rekabet sonucunda bir değeri ortaya çıkar, bu değer üzerinden satış caiz olur diye ifade edebileceğimiz bir serbestlik var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu böyle cereyan etmiş. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerin narh koy, sa'ir lena başvurularına narh uygulama yoluyla şu fiyata satın, bu fiyata satmayın, şu kadar kâr koyun, daha fazla koyamazsınız şeklinde Allah Resulü müdahale etmemiş, etmek istememiş. Ama bu arada Tabii ki yalan söylemeyi, mala hile karıştırarak, defolu malı defosuz göstererek, ayıplı malın ayıbını gizleyerek satma gibi konularda da Allah Resulü ciddi uyarılarda bulunmuş. Mesela bir gün buğday türü bir gıdayı satmakta olan kişinin işlerine gelmiş Allah Resulü. Acaba sattığı malın içi dışı bir mi diye elini sokmuş buğdayın içine, bakmış içi farklı, dışı farklı. Dışı kuru, gayet güzel olan gıda maddesi dışarıda teşhir ediliyor ama alt kısmı farklı, ıslak falanmış. O zaman mengaş şefelese minna buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hile yapan, ticareti hile karıştıran, müşteriye malın iyi tarafını gösterip de kötüsüyle karıştırıp veren veya iyi gösterip müşteriye kötüsünden veren bizden değildir hadis-i şerifini o zaman buyurmuş. Dolayısıyla bu iç kısmını da müşterilerin göreceği şekilde teşhir etmen gerekmez miydi? Niye malın ayıbını, eksiğini, kusurunu gizliyorsun? Malı iyi göstererek kötü malla karıştırıp veriyorsun manasında bu sahabeyi uyarmış. Bu maalesef bugün semt pazarlarımızda sık sık görülen şeylerdendir. Ön tarafa görünen yerlere son derece düzgün gıda maddeleri, domatesdir, biberdir vesaire meyvadır dizilir. Arka tarafta hemen alt kısmı aynen Peygamber Efendimizin elini sokup da ayıplı kısmı gördüğü gibi biraz arkasına bakıverseniz ya da sizin paketinize, poşetinize bu gıda maddesi doldururken azıcık bakıverseniz kalitesiz olanlara karıştırıldığını, çürük olanlarla sağlam olanın karıştırıldığını hemen görebilirsiniz, görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi durumlara tevessül etmeden malın dışı neyse içi de o olacak şekilde satış caiz görülmüş ve bunun üzerinden elde edilecek kar oranına da sınır getirilmemiş. Piyasa kaldırıyorsa %10 olur, %20 olur, %50 olur. Bazılarına %100 de olur. O gün pazar yerine getirdiğimiz mal diyelim 1 liraya almıştık halden. Bakıyoruz aynı kalitedeki mal 2 lira pazar yerinde mesela. Efendim var mı 1 liraya almıştım 1,5 liraya satayım veya bir 125 kuruş liraya satayım demek de aslında 2 liraya satanlar tabii ki kendi yetiştirenler vardır. Başka yerden pahalı almıştır, pahalıya mal etmiştir, veresiye almıştır, pazarlık yapamamıştır falan. O malın domatesse bu mesela değeri 2 lira o gün. Pazar yerinde fiyat öyle açılmış mesela. Hayır ben bunu 1 liraya aldım. 125 kuruş satacağım derseniz siz çok düşük fiyat koyunca müşteriler size gelir. Diğer 2 liraya satanlar satamaz hale düşer. Haksız rekabet deniyor buna. Bu da makul değil İslami bakımdan. Yani fiyat yükseltmek ne kadar makul değilse fiyat kırmak yoluyla müşterileri çekeyim. Malı gerçek değerinden veya yüksek değerle satanlara müşteri gitmesin diye böyle bir rekabete girişmek de makul. İslam'da caiz görülmemiş. Yani fiyat kırmakta, aşırı yükseltmekte birbirine benzeyen şeyler. Bu yüzden piyasanın o günkü diğer ölçüleri neyse o malın değeri hangi ölçülerdeyse aşağı yukarı piyasa onu belli hale getirir. Onun üzerine satış caiz görülmüş. Ve kar oranına da belli bir oran getirilmemiş. Yani İslam alimler şunu da söylemişler. Müşteri bilmek şartıyla sizin çok yüksek fiyat uyguladığınızı bildiği halde kendi rızasıyla alıyorsa yalan ve hile katılmamak, girmemek şartıyla bu da caiz olur denmiş. Mesela şöyle diyelim. Sizin bir arsanız var. Peki satmak istemiyorsunuz. Fakat oraya işte komşuları geldi, akrabaları falan yanlardan yer aldığı için bir ailede illa almak istiyor. Aslında komşu arsalar 50 bin liraya satılmış en fazla. 40-45 bin liraya, 50 bin liraya satılan var sizin semtinizde. Daha fazla satılan yok mesela. Siz 60 bin lira diyorsunuz. Arkadaşlar alırsanız alırsınız, siz bilirsiniz diyorsunuz mesela. Yalan ve hile yok. Benim burasının tapusu daha sağlamdır, imar durumu onlara göre farklıdır gibi şeyler söylemiyorsunuz. Yalan ve hile eklememek kaydıyla bunu 60 bin lira deseniz, gayrimenkullerde gerçi %20'ye kadar yesir gabin deniyor. Yani emsalinin üzerinde %20'ye kadar esneklik gayrimenkullerde caiz görülmüş. Yalan ve hile girmemek kaydıyla. Ama %20'yi aşarsa, bir de yalan ilave edildiyse fahiş gabin denilen fark meydana geliyor bildiğimiz gibi gayrimenkullerde. Hayvan fiyatlarında en yüksek fiyatın da üzerinde %10'dan fazla ilave yaparsak Hanefi mezhebinde, gıda maddelerinde, menkul eşya mallarda, emtiada %5'ten piyasa fiyatının da üzerinde ilave yapar ve yalan da eklersek fahiş gabin denilen fazlalık meydana geliyor. Ve bu habis kazanç olarak ifade ediliyor. İyice hırsızlık denmiyor. Sonuçta bir mal satmışsınız. Müşteri bunu kendi rızasıyla almış ama yalan ilave etmişsiniz tabii satışınıza. Bu mal şöyledir, böyledir, değerlidir. Başka mahsullerden farklıdır. Tamamen doğal gübreyle, hayvansal gübreyle bu ürünler yetiştirilmiştir falan diye şeye yazıyorsun, etikete yazı koymuşsun. Hiç de öyle değil. Aslında kimyasal gübrelerle, ilaçlamalarla falan ürün yetiştirdiğiniz halde yalan yere doğal ürün diye yazı yazmışsınız ve fiyatı da yükseltmişsiniz mesela. Gıda maddesiyle %10'dan fazla ilave yapmışsınız. Herkes 3 liraya satarken 5 lira diyorsunuz. Doğal ürün. Hiç de öyle değil. Halden aldığınız o ürünü 2 lira fazlasına kilosunu satıyorsunuz mesela komşu tezgahlara göre. Şimdi böyle biri sizden ürün aldı diyelim. 5 liradan size güvenerek 5 kilo almıştı. 2'şer liradan fazla para ödedi emsaline göre. 10 lira fazla para ödemiş durumda mesela. Şimdi bu 10 lira fazlalık için ki yalana dayanıyor. İslam alimleri hırsızlık kelimesini kullanmak için habis kazanç olur demişler. Şimdi böyle bir durumda müşteri bunu öğrendiği zaman diyelim aldınız 5 kilo ürünü, domates, biber neyse, oradan ayrılırken sizi biri uyardı. Bu arkadaş doğal ürün diyor. İşte doğal gübreyle yetiştirildi demiş ama sabah o da bizim aldığımız yerden aldı. Halden aldı bir ürünleri, yalan yere etikete ilaveler yapmış ve sizi aldatmış durumda diye uyarıldığımızı kabul edelim. İşte böyle bir bilgiye sahip olduysak o zaman bu malı geri götür, İslam'a göre yani geri götürüp arkadaş sen yalan söylemişsin kusura bakma, bu 5 kilogram domatesi geri al, paramı ver diyebilirsiniz bir. Veya bunun değeri 3 lira dolaylarında komşu gıdalarına göre. Sen benden kilo başına 2 lira fazla aldın. 5 kilo için 10 liramı geri ver diyebilir. Veya hiç bu bilgilere sahip olmadan oradan ayrılmış, evine gitmiş, bunları tüketmiş de olabilir. O zaman da tabii ki bu melekler tarafından kayda geçti. Yalan ve hileye dayalı emsaline göre 2 lira fazlalık habis kazanç olarak bizim servetimizin içine girdi. Yani buna benzer. Hulasa emsal fiyatların da üzerine çıkarak gayrimenkullerde %20'den fazla, hayvanlarda et fiyatlarında %10'dan fazla ve diğer gıda maddelerinde, diğer emtiada, menkul eşyada %5'ten fazla. Ali Eder Efendi buna altın ve döviz fiyatlarını da eklemiş. Altın fiyatlarında %2,5'tan fazla demiş. Altın kuru veya döviz kuru üzerinde %2,5'tan daha fazla ilave yapar ve yalan da ilave ederse bu fazlalık habis kazanç olur demiş sarraflar ve döviz büro işletenler için. Hulasa buna benzer tabii ki sınırlamalar var. Bu sınırlamalara riayet etmek şartıyla arz ve talep dengesine göre düzgün yürüyen piyasada oluşan fiyatlar üzerinden satış caizdir. Ama kara borsacılık yapılırsa, mal depolanıp piyasaya sürülmezse, mal darlığı, sanal mal darlığı meydana getirilerek fiyatlar yükseltilirse, bu defa da kara borsacı duruma düşme sebebiyle malımızın tamamını kaybedecek ve bunun tamamı için sanki fakire dağıtsak bizim günahımızı karşılayamayacak duruma da düşebiliyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü hadis-i şeriflerinde kim gıda maddelerini 40 gün süreyle, başka rivayette 30 gün rivayeti de var, süreyle ihtikar eder, kara borsaya çeker, mal darlığı meydana getirir, suni olarak fiyat artışlarını bu yolla sağlama yoluna gider, ondan sonra fikir değiştirip sümme tasaddaka bihi, bu kara borsadaki mallarını, deposunu açarak fakirlere tasadduk etse, bedava dağıtsa, lem tekün sadakatuhu kefareten lihtikari, ihtikarına kefaret bile olmaz, girdiği günahı bile karşılamaz buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte alimleri bu 40 gün 30 gün örnek kabilindendir diyorlar. O günkü piyasaların durumuna göre sıkıntı meydana gelecek süre hadis-i şeriflerde zikredilmiş. Bu süre bazı mallarda çok kısa sürede de gerçekleşebilir demişler. Mesela akaryakıt kara borsası oluşsa diyelim, darlığı meydana getirirse belki bir gün bile değil, birkaç saatin içinde arabalar yollarda kalır. Benzinlikler akaryakıt yoktur diye satmama yoluna gittiği anda birkaç saatin içinde ciddi darlık meydana gelir. Bir anda doğal gaz darlığı meydana getirirse veya tüp gaz diyelim darlığı meydana getirilip insanlar evlerinde yemek pişiremez duruma 3-5 günün içinde düşerler ve ciddi sıkıntılar meydana gelir. O yüzden bu süre bazı maddelerde, mallarda çok daha kısa süre içinde gerçekleşebilir ve kişi kara borsacı durumuna da düşebilir. İşte buna benzer yalan ve hile girmemek kaydıyla şeffaf bir piyasadaki fiyatlar ölçü alınarak yapılan satışlar caizdir ve bunların içindeki kar oranı ne kadar olursa olsun, %10 olur, %20 olur, %100 olur bazen, %200 olur. İthal ürünü ise %500 bile olabilir. 100 dolara aldığımız ürünün buradaki değeri 500 dolardır. İthal etmişiz, becerebilmişiz yani. 100 dolara fiilen aldığımız, mal ettiğimiz malın Türkiye'deki değeri 500 dolar. 500 dolara satabiliyoruz. Hakkımız var yani. Buradaki değeri o çünkü. Bunu biz 100 dolara aldık, 50 dolar kar, %50 bana yeter döviz bazında dedik. 150 dolara sattık diyelim perakendicilere veya bunu dağıtacak olanlara. Ondan sonra onlar tabii bunu 500 dolar üzerinden satacaklar. 150 doların üzerindeki onlara kar olarak kalmış olacak mesela. Şimdi dolayısıyla bu karı onlara feda etmiş oluruz. İslam'da böyle bir şey yok. Yani malın değeri gerçekten 500 dolarsa bunu biz tüketiciye satıyorsak 500 dolar. Eğer toptancıya satıyorsak tabii ki toptancı kar miktarını düşerek bizden 400 dolara mı alır, 420 dolara mı, 450'ye mi? Pazarlık sonucunda bu belli olur. Ama bunu aman %50'yi, %100'ü geçmesin diye 150 dolara, 200 dolara vermek zorunda değiliz. Yani buna benzer hulasa dünya piyasalarındaki demek ki ekonomik dengeleri sağlayacak, arz ve talep dengesini oluşturacak ölçüler Peygamber Efendimiz zamanında konmuş ve uygulanmış. Sahabe, Eshab-ı Kiram döneminde, Hulefa-i Raşidin devirlerinde bu uygulamalar devam etmiş. Devam etmiş ama Emeviler döneminde özellikle haksız rekabet, fiyat kırmalar yoluyla, esnafın tüccarın birbirine zarar vermeleri yoluyla dengesizlikler meydana gelmeye başlamış. Kara borsaya mal çekenler yanında, fiyat yükselten veya fiyat düşürmek yoluyla komşularının müşterilerini kendilerine celbeden dengesizlikler ortaya çıkınca şikayetler artmış. Bunun üzerine fakihlere de, müştehitlere başvurmak yoluyla esnaf, mağdur olan esnaf, ölçü nedir demişler. Dengesizlik var piyasada. İsteyen fiyatı kırıyor, müşterileri kendi tarafına çekiyor, biz mal satamıyoruz. Onun dediği fiyatı düşürsek zarar edeceğiz. Şöyle diyelim, kişi malı kendisi üretmiş, çok çok ucuza mal etmiş. Domatesi 50 kuruşa mal etmiş mesela. Büyük çiftlik kurmuş, 50 kuruş maliyeti var, kesin hesaplama yapmış. Ben buna %100 kar koyayım, 1 liraya satayım diyor. Fakat halden böyle bir domatesin çıkışı zaten 1 lira, 1 liranın üzerinde. Mesela diğer esnaf bunu 1,5-2 liraya satmadıkça kar etme şeyi yok. Çünkü zayiat durumu da var. Çürüyen, satılamayanlar, 2-3 gün, 5 gün sonra yakalanlar çöpe gidecek belki. Ortalama kısaca 1 liraya halden aldığı ürünü, maliyeti 1 lira olan ürünü 1,5-2 liraya satarsa esnaf ancak işinden çıkabilecek. Fakat siz 50 kuruşa mal etmişsiniz çiftliğiniz olduğu için. Bu sefer 100 kuruşa satmaya, 1 liraya satmaya kalkıyorsunuz. Herkes sizden alma yoluna gidiyor ve diğer esnaf hiçbir şey satamıyor pazar yerinde mesela. Böyle bir pazar yürütemezsiniz. Hemen şikayetler. İşte böyle bir şikayet olmuş Emeviler döneminde. Kısaca 3 tane tabiin müştehidi. Bu konuda devlet piyasada dengeyi sağlamak için müdahale edebilir. Fiyatlara müdahale edebilir. Dengeyi sağlayabilir diye fetva vermiş. Said bin el-Müseyyeb, Yahya bin Said el-Ensari, Rabia bin Abdurrahman ismindeki 3 tane tabiin fakihi müştehidi devlet maslahat gereği ihtiyaç duyarsa piyasa fiyatlarını müdahale eder, alış fiyatını, satış fiyatını belli hale getirir. Ne kadar kar edileceğini de kamu adına, devlet adına ortaya koyar. Dolayısıyla esnafı da, tüccarı da zarara sokmayacak, halkı da ezdirmeyecek şekilde gerekli tedbirleri alabilir diye fetva vermişler. İşte buradan itibaren, Emeviler döneminden bu fetvanın verilmesinden itibaren devlet ihtiyaç duydukça zaman zaman zaruri gıda maddeleri başta et, süt fiyatları, özellikle ekmek fiyatlarına nar koyma yoluna gitmiş. Osmanlı Devleti'nde de 15, 16. 17. yüzyıllarda İstanbul piyasasında ve diğer büyük piyasalarda iğneden ipliğe bütün eşya fiyatlarına nar koyma yoluna gidilmiş. Yani devlet eliyle, esnaf kuruluşları yoluyla, akı teşkilatı vasıtasıyla halkın mağdur olmaması, haksız bir takım kazançların elde edilmemesi için adaletli şekilde hesaplamalar yapılarak, maliyetler hesaplanarak kar olanlara oranları belirlenmiş. Mesela %10 ile %35-40 arası bizim gördüğümüz listelerde kar oranları var. Yani %10, %35, %40 arası ürünlerin durumuna göre bütün eşya fiyatları listelenerek alış fiyatı, şu satış fiyatı budur, budur diye düzenleme yapılmış. Ve bununla ilgili nar cetvelleri adıyla doktora tezleri falan da yazıldı. Bunlar kitaplaştı Osmanlı dönemine ait. Bunlar elimizde, kütüphanelerimizde var. Yani buna benzer hülasa. Demek ki İslam'da bir serbestlik var ama bu serbestlik suistimal edilirse, kötüye kullanılırsa devletin alabileceği tedbirler de var. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.